Ayrım 3. Sayfa 28. Kızına daha çok erkek çocuğa yakışan bağımsızlık güdüsünü aşılıyordu. Hatta Sülünavun'da ona kızlığı eşlik ediyordu. Maru'nun tüm çocukluğu ve gençliği esaslı konularda olduğu gibi önemsiz şeyler yüzünden de annesiyle tam bir yüzleşme içinde geçmişti. Ne kavgalar ne kavga sahneleri vardı. Dik başlı bir karakterle yılmayan bir mizacın amansız gizli mücadelesi. Ama evlendikten sonra Maru annesine yakınlaşmıştı. Bugün Azim Hanım kızıyla gurur duymakta, onun azim ve kararlılığını takdir etmekteydi. Aslında her ikisi de birbirine çok benziyordu. Hükümdarlık asasını ne biri ne de diğeri elinden bırakmak istemiyordu. Azniv Hanım damadının evinde mutlu günler geçiriyordu. Onun tek korkusu İstanbul'un uzakta ölmekti. Yaradanı bunun için onun Şişli semtindeki Ermeni mezarlığının selveleri gölgesinde Hagop'un yanında yatmasını sağlaması için her gün dua ediyordu. Vartan kayınvalidesine bir öpücük verdi. İyi günler anne. Gördünüz mü büyük anne? Ben tam bir biniciyim diye bağırdı Thomas sevinçle. Genç kızlardan biri ona doğru geldi. Zeynep'ti. Gülüşü kömür sürmeli göz kapaklarıyla birleşince melankolik oluyordu. Anadolu ölçülerine göre o artık 15 yaşında bir kadındı. Yıl sonuna doğru babasının ona bulduğu doğramacı ile evlenebilirdi. Şu an bakışındaki üzüntü sessiz bir mutluluk yaşadığı balyanların evini terk etmek zorunda olacağı içindi. Başka seçeneği yoktu. Vartan atı caddede gezdirmesi için Thomas'a verdi. Kayınvalidesini kendisine uzattığı fincanı aldı, sıcak çayı küçük yudumlarla içiyordu. Azim Hanım kırmızı yakalı üniformasına parmak ucuyla vurduğunda sinirli olmasına rağmen tepki vermedi. Küçük çöpler kırmızı apoletten düştüler, kadın onu sevgiyle azarladı. Güzelim üniformanın üzerinde çöpler var. Vartan gülümsedi. Endişesini saklayan alçak ve boğuk bir sesle devam etti. Ona dikkat et, o bize bütün kapıları açıyor. Sivas'taki çoğu hemşerileri gibi o da tehlikeyi hala belirsiz, uzak bir tehdit olarak görüyordu. Vartan bilerek başını salladı ve sordu. Anne, birkaç gün yetecek stoğumuz var mı? Damadının artık onun ev yönetiminden kuşku duymasına şaşırmıştı. Yüzünü buruşturdu. Kuru yiyecekleri kastediyorum diye açıklık getirdi Vartan. Yani tütsülü et, yani iyi saklanan, yanında kolay taşınılabilen şeyler. Azniv Hanım'ın gözleri şaşkınlıktan açıldı. Cemile'nin arkasında olmadığını fark etti. Bu şey demek mi? Biz? Henüz bunu bilmiyorum. Kimseye tek sözüm yok. Zeynep geri geldi. Vartan fincanını tepsiye koydu ve kayınvalidesine teşekkür etti. Thomas'ı atın sırtından aldı ve öptü. Uslu ol canım. Bu akşam senin için hazırlanmış bir sürpriz var. Bugün doğum günüm olduğunu biliyorum diye sevinçle bağırdı oğlan. Artık tutulamazdı. Nasıl bir sürpriz? Azniv Hanım torununun sırtına dokundu. Sen akşam yemeği saatlerinde doğdun ancak bu akşam gerçekten 6 yaşında olacaksın. Elinde bir saç fırçası, Maro yatak odasının pencere pervazına yaslandı. Vartan'a parmak uçları zarif el öpücükleri gönderdi. Güneş ona göz kırptırıyor ve omuzlarına düşen saçını bakıra çeviriyordu. Güzelliği gerçek dışı bir güzellikti. Vartan buna kesin bir melankoliyle bağlıydı. Akşam görüşmek üzere sevgilim dedi, yakınmasız gelen bir sesle. İsteksizce gidiyordu, evde adam olmadığı için bir parça huzursuzdu. Cemile merdiven boşluğundan çıktı. Fesiniz Albay Vartan. Sivri çakıl taşlarından belirgin bir rahatsızlık duymadan yolda yalın ayak koştu. Renkli çiçek desenli basma elbisesi bacaklarına dolanıyordu. İnce örgülerinden serbest kalan saçları yüzünde uçuşuyordu. Vartan kırmızı fesini, siyah püskülünü sağa yatırıp giyerken Cemile önlüğünün ucuyla çizmelerini siliyordu. Hayranlıkla geri çekildi ve babasının ona tıpkı bu adam gibi gururlu bir görünümü olan mümkünse bir subayı koca adayı olarak bulmasını diledi. Zeynep'in aksine o evlenmeyi ve bir an önce kendi evini yönetmeyi beklemiyordu. Av Greg'i dans ettir baba. Vartan bu safkan Arap atını 4 yıldan daha fazla bir zamanda Viyana'daki İspanyol binicilik okulunun yöntemiyle eğitti. Thomas'ı sevindirmek için ve her şeyin eskisi gibi devam ettiği etkisini vermek için biraz da Maru'ya kur yapmak için bir şaha kalkış, bir İspanyol adımı ve bir keçi sıçraması sürdü atını Vartan. Nasıl da çocuk kafası diye içini çekti Azim Hanım azarlayarak. Ne yaptım ki diye sordu Thomas, onun babasını kastettiğini anlamayarak. Vartan caddeye vardığında bir kere daha hafızasını kazımak istercesine başını geri döndürüp bu tabloya baktı. Beyaz büyük evin üst katındaki bir pencerede Maro, Thomas, Azim Hanım, Cemile ve merdiven boşluğunda Zeynep. İki yanı ağaçlık yolda köpek, sarmaşık gülleriyle çevrelenmiş pencereler, güneş ışıklarını kesen kestanenin gölgesi. Bacanın üstündeki leylekleri bu ilkbahar geri dönmeyen yuvayı döndü. Kayınvalidesine inanacak olsa kötü bir alamet, somut ve dolaysız işaretler diyecek olduğu içinden vazgeçti. Vartan komşu ve tanıdıklarla konuşmak zorunda kalmamak için atını tırıs koşturdu. O politikanın içinde olduğu ve kitap yazdığı, ayrıca bir de Osmanlı ordusunda çalıştığı için herkes ona gidişat hakkında görüşünü ve bu göç emri konusunda ayrıntıları sorabilirdi. Sanki o bu konuda başkalarından daha çok şey biliyormuş gibi. Orayı hızlı bir tırısla geçerse insanlara selam vermekten kaçınabilirdi. Zeynep demir parmaklıklı kapıyı atının arkasından kapadı. Thomas ot kokusunu içine çekmemek için elleriyle burnunu kapattı ve uzaklaşan nal seslerini kulak kabarttı. Cadde üzerinde bir hayvan sürüsü yaklaşıyordu. Bu her sabah otluğa götürmek için inekleri komşulardan alan Arşak'tı. Maru penceresinin kepenklerini indirdi ve elbise dolabını açtı. Bir askı aşağı düştü, onu kaldırmak için eğildiğinde kalbi sızladı. Paris'ten aldığı elbisesi. Fransa seyahati sırasında Vartan'ı delice heyecanlandıran Jean Lambin'den beyaz krep ipekten bir elbise, kırmızı gülleri ve yeşil yapraklardan pervazıyla. Elbette artık bugün modası geçmişti. 1912 yılında dikilmişti. Fransa bugün savaştaydı. Acaba orada hala bir moda kalmış mıydı? Bu elbiseyi denemekten kendini alamadı. Üstüne tuttu ve büyük aynada kendine baktı. Işıklı şehri ilk gördüğünde nasıl da şaşırmıştı. Bu seyahat Şark Ekspresi ile Sofya, Belgrad, arada bir hafta Viyana'da konaklama, İsviçre ve nihayet Paris gerçekleşmişti. Her şey onun resim ve kartpostalları gördüğünden daha güzeldi. Vartan düğün günündeki gibi aşıktı, tıpkı bugün olduğu gibi. Onların ilişkisi yaygın Orta Doğu geleneklerine göre kurulmuştu. Her iki ailenin varlığı kıyaslandı. Balyanlar büyük toprak sahibiydiler. Artinyanlar başarılı ithalatçı, tüccar. O halde onlar aynı toplumsal tabakanın mensubuydular. Adet olduğu üzere Maro normalden 4 veya 5 yıl daha geç evlendi ve kendi kuşağındaki çoğu kızdan daha iyi bir eğitim aldı. Bir Hristiyan yatılı okulu ve ardından İstanbul'da bir liseyi bitirdikten sonra ticari işlerine enerjik biçimde yardımcı olduğu babasıyla birlikte Rusya'ya Osmanlı İmparatorluğu'nun ortasından geçen bir seyahati olmuştu. Yüksek öğrenim de yapmak isterdi. Belki tıp bir mesleği olurdu ama bu o zamanlar tasavvur edilemez bir şeydi. Özellikle de Anadolu'da. Hagop kızının planlarını itiraz etmezdi. Buna rağmen Azniv'in sonu gelmez baskısına boyun eğdi. Azniv, Maro için içinde bulundukları varlıklı çevreye mensup eğitimli bir Ermeni arıyordu. Adayları babaya göre çok çekici, annenin gözünde çok akıllı, kızlarından 10 yaş büyük bir eczacıydı. Maru, müstakbel kocasını görüp tanıması gereken bu aile buluşmasından korkuyordu. Kendini bir değiş tokuş nesnesi gibi hissetmesine neden olan bu gelenek hiç hoş değildi. Babasını kızdırmamak için razı olmuştu ama eğer adam hoşuna gitmezse ebeveyn otoritesine karşı çıkmaya kararlıydı. Ailesinin kızlarına uygun bulduğu Vartan'ı o sadece ismen tanıyordu. Ermenistan'ın siyasi hareketlerine angaje olmuş bir yazar. Hakkında çok sayıda aşk dedikodusu dolaşıyordu fakat Maro bunlara inanmıyor, onu bizzat kendisi tanımak istiyordu. Vartan'ın çekiciliği ve şıklığından etkilenmişti. O gün gösterdiği büyük akıllılık Maro'yu tamamen ikmaya yetmişti. Birçok erkeğin aksine o sadece kızın güzelliğinden etkilenmemişti. Ona daha çok eşiti gibi davranmıştı. Bütün akşam boyunca bahçede sohbet ettiler ve ne kadar çok ortak yönleri olduğunu şaşırdılar. Vartan'ın politik konuşmalarla kendisini sıkacağından korkmuştu ama aksine o edebiyat ve müzikten konuştu. Udu büyük bir ustalıkla çalıyor, Ermeni ve Osmanlı klasiklerinin tümünü biliyordu. Karşılaşmalarında Maro'nun hayal ettiği her şeyi aşan bir hassasiyeti, inceliği ve karakteri vardı. Düğüne kadar geçen zaman ona çok uzun gelmişti. Evlendikten sonra Vartan'ın bir eczaneyi yönettiği İstanbul'da oturdular. Maro bu canlı şehri, onun masalımsı atmosferini, oryantal gelenekle batılı moderniteyi birleştiren tuhaf sentezini seviyordu. Vartan pek çok insan tanıyordu ve genç çift sık sık Ermeni, Fransız, Amerikalı ve Türk dostlarına misafirliğe gidiyorlardı. En önemlisi Mesopyanların bu şehirde yaşamasıydı. Tek çocuk olan Maro, onlarda bir erkek ve bir de kız kardeş buldu. Kuzen Diran ve kendi yaşıtı kuzen Lucy. Mesrop amca ve karısı Arpin aslında Vartan'ın akrabalarıydılar ama Maro'yu hemen kendilerinden biri olarak kabullenmişlerdi. Vartan'ın eczanesi Hristiyan, Yahudi tüm devrimcilerin, yer altında liberal, modern ve demokratik bir devlet yaratmaya hazırlanan Müslümanların buluşma yeriydi. Maro Vartan'ın ideallerini paylaşmasına rağmen hayatı için endişe etmeye başlamıştı. Muhalefet, sultanın gizli polisince tasfiye olunmasına karşın siyasi yazıların dizginleyemediği Vartan bu çevreye aitti. Maro korkmakta haklıydı. Bir mucize sayesinde sağ salim atlattığı, Varta'nın eczanesinde işlenmiş bir cinayet olayı kocasına yıkılmıştı. Bunun üzerine çift olaydan sonra neredeyse bir yıl yer altında yaşadı. Sürekli adres değiştirdiler. Bu Maro'nun hayatının en karanlık dönemi olmuştu. Güvensizlik ve daima kanun dışı olma duygusu. Jön Türklerin 1908 hükümet darbesi bu kaçışa son verdi. Ama aşırı canlılık duygusu yerini birkaç ay içinde hayal kırıklığına terk etti. Yeni hükümet asla Hristiyanlara eşit davranma eğiliminde değildi. Vartan yeniden kara listeye alınmıştı. Bu defa başkentten kaçtılar. Moro'ya göre üstünden çok zaman geçmemişken aynı karabasan şimdi yeniden başlıyordu. Maro içinde bulundukları müşkül durumu unutmaktan biraz utangaç, lüks elbisesini tekrar elbise dolabına astı ve ince grisi basit bir elbise giydi. Acele ediyordu çünkü Thomas onu kahvaltıya bekliyordu. Vartan şehir sınırını ulaştı. Yıkıntı duvarların arkasına sıkışan trafik, Kızılırmak'ın iki kıyısını birleştiren köprüyü tıkamıştı. Kanlılar, yük eşekleri, pazara götürülen koyunlar ve keçiler, uzun yeleli küçük bodur atların üzerinde Kürt dağlılar, sepetli çiftçiler ve kışlasına geri dönen askerler, köprünün diğer tarafında bir trafik sıkışıklığı oluşturmuştu. Orada bir telaş vardı. "Yer verin, yer açın!" diye bağırdı Vartan ve atını seyir meraklısı kalabalığın ortasına sürdü. Şeritli üniforması önünde herkes geri çekilmeliydi. Ne olduğunu hemen kavradı. Köprüyü bekleyen 4 jandarma, değerli mallarıyla tıka basa yüklü bir arabanın üstünde şehri terk etmek isteyen bir Ermeni aileyi durdurmuştu. Aileden 2 yetişkin askerlerle tartışırken, çiftçiler ve fakir insanlar arabaya yığılmışlar, 5 çocuğun can havliyle korumaya çalıştığı eşyaları çalmayı deniyorlardı. Kalabalık giderek daha edepsiz ve tehditkar oluyordu. İçinden fısıltılı küfürler yükseliyordu. Ermeni yankesiciler, köpek dölleri, gavurlar, Allahsızlar. Jandarmalar Varta'nın sadece bir yedek subay ve bir Ermeni olduğunu bilemezlerdi. Devletten çok korkan bu insanların yanında onlara bir gözdağı vermek yeterliydi. Vartan tabancasını çekti ve havaya bir el ateş etti. Sessizlik oldu. "Devam edin, haydi durmayın!" diye bağırdı. Atıyla çarparak insanları arabadan uzaklaştırdı. Duruma hakim olmakta güçlük çeken jandarmalar bir subayın işe karışmasına sevindiler. Kalan son insanları da birbirinden ayırdılar. Vartan amirane onbaşıya döndü. "Ne oluyor burada? Artık düzeni korumak durumunda değil misiniz?" Asık suratlı jandarma kanı arabasını gösterdi. "Bunlar kaçmayı deneyen Ermeniler. Fakat emir var, onlar şehirde kalmak zorundalar." "Bunu sizin kadar ben de biliyorum," diye konuştu Vartan. Kampçısıyla arabayı gösterip, "Peki acaba o da bu emri biliyor mu?" Adam Vartan'ı tanımış ama bunu belli etmemenin daha iyi olacağını sezmişti. Hemşerisinin ona zaman kazandıran, oyalayıcı, saman çöpü misali kurtarıcı desteğini kavradı, ipe sapa gelir bir yalan düşündü. "Hayır subay efendi, ben Sivas'ta kalmak zorunda olduğumuzu bilmiyordum. Ailem ve ben 10 kilometre uzaktaki çiftliğimizin otlarını biçmeye gidiyorduk. Bunu her yıl böyle yaparız." "Bu yıl böyle yapılmayacak," diye cevap verdi Vartan. "Şehre geri dönün." Onbaşı tepki gösterdi. "Onları tutuklamak zorundayız. Emir böyle." "Burada emirleri ben veririm," dedi Vartan sert bir şekilde. "Ben komutana haber vereceğim ve bu insanlar için kararı o verecek." Not defterini çıkardı, aile reisinin adını ve adresini not etti ve ona gitmesini emretti. "Evde kalın ve resmi makamların emrine uyun." "Baş üstüne albayım, sağ ol." Gözle görülür biçimde rahatlayan adam atına gem vurmak için indi. Yük arabası bir yarım daire çizdi ve Sivas yönüne dönüp uzaklaştı. Vartan bu gelişmeden çok memnun olan jandarmalara övgü yağdırdı. "İyi iş başardınız, siciliniz de dikkate alınacaktır." Ermeni ailenin arabası Eskişehir surlarını geçene kadar bekledi. Sonra yoluna gitti. Köprünün arkasından sola dönüp ırmak boyunca uzanan kum yola dönerek Howgreg'in yollarını gevşetti. Kıyıdaki kavak ağaçlarının arasından hasat zamanı için hazırlanan kanatlı dolaplar, onarılmış tahıl değirmenleri görünüyordu. Diğer tarafta düzgün sıralar halinde elma ve kayısı ağaçları vardı. Köprüdeki olay tüm endişelerini unuttuğu için keyifli olan ve böyle bir manzara içinde 4 nala at sürmeye hazırlanan Vartan'ın sabahki iç sıkıntısını artırmıştı. Yeni bir düzenleme yapılıyordu. Jandarmanın uygulamasındaki gayret keşliğine şaşırmamıştı. Fakat kalabalığın Ermenilere karşı düşmanca davranışı Sivas için alışılmamış bir şeydi. Eğer yüzlerce yıllık nefret duyguları yeniden hortlarsa en kötüsünde bile hazır olunmalıydı. Kanunlar ve memurlar her zaman bir sınırda tutulabilirdi. Fakat yığınların tepkileri tıpkı doğal felaketlerde olduğu gibi önceden kestirilemezdi. Şehri arkasına alıp atını Mavi Dağlar istikametine sürerken Maro ile konuşmak için erken bulduğu düşünce Vartan'ın aklına yeniden geldi. Gitmek, İşte bu Ermeni ailenin düşündüğü gibi. Bu aile yanına çok şey almıştı. Kaçış, taşınma değildir. Kaldı ki onlar tam da göçün öngörüldüğü güneye gitmek istiyorlardı. Hayır, gece kaçmalı, sadece en gerekli şeyleri alarak kuzeye gitmeli. Ve bu takdirde bile hiçbir şey garantiye alınmış olmazdı. Kötü ve orada tarafından denetim altına alınmış yollar, katil çetelerin tuttuğu güvensiz bölgeler. Subay üniforması ona belli bir süre yararlı olabilirdi. Ama sadece kısa bir süre. Çünkü asker kaçağı olarak aranır olurdu. Parayla yardım ve yatakçı bulunabilirdi. Bir kez Karadeniz'e vardıktan sonra rotası İstanbul veya bir Rus limanı olan bir gemiye binmek imkanı vardı. Karadeniz kıyısına varmak için kaç gün gerekirdi? Bir at arabası aslında attan daha yavaştı. Zorda kalırsa Thomas'ı eğerin üstünde yanında tutabilirdi. Fakat Adni Hanım vardı. Kayınvalidesi ve oğlu için seyahat meşakkatliydi. Karanlıkta kır ve bayırlarda arabayı kim sürebilirdi? Vartan kendi kendine Armen'le birlikte olursa başarı şansının daha yüksek olacağını düşündü. Karadeniz'i yelek cebi gibi limanlarını en iyi o biliyordu. En doğrusu Armen'in kullanabileceği bir kayık satın almaktı. Araksi ile birlikte hepsi birden 6 kişi olurlardı. 2 atlı ve 1 araba. Böylece telaş ve heyecan yaratmamış olurlardı. Durumu özenle değerlendirmek gerekiyordu. Ailesini tehlikeye atmamak için tehditlerden emin olmalıydı. Kararını akşama erteledi. Atını sürdü. Bir suçluluk duygusunu asla kaldıramazdı. Korkaklık mı? Hayatında asla rakibine daha güçlü saldırabilmek için bile olsa geri adım atmadı. Ve işte bugün kaçmayı düşünüyordu. Gençliğinde bir deniz feneri, halkının önderi olma hayali kuran, Ermenistan'ın yeniden doğmasına aktif katkı yapmak için çalışan, tarih yapmak isteyen o, karanlığın içine saklanıp bir hırsız gibi kaçacaktı. Bu durumda o insanlara nasıl yardımcı olurdu? Yalnız bir adam, delirmiş bir devlet mekanizmasına karşı tek başına ne yapabilirdi? Çaresizdi. Derin bir üzüntü çöktü üstüne. Bunca yıl despotizme karşı mücadele ederken, kürsülerde nutuk atarken, sayfalar dolusu yazıları döktürürken, bütün bunlar şimdi bulunduğu yere gelmek için miydi? İnançlarını koruyup, sürdürmeyi ummuş ve uygulamıştı. Bunun için miydi? Bu müşkül vaziyetten kendini kurtarmayı beceremedi. Maro'ya sormaya karar verdi. Tek başına devam edemeyeceği bir yerde, görüşlerini netçe formülleştiremediği noktada, en doğru ve en açık cevabı keşfetme yeteneğine Maro sahipti. Subayların minyatür atlı oyunlar düzenledikleri, özellikle Vartan ve arkadaşı Albay İbrahim Alizade'nin galip geldikleri engelli koşuların oynandığı ağaçsız büyük alana vardı. Bu yarışları özlüyordu. Aynı şekilde geçen sonbahar askere alınan bir sivil, ayrıca Ermeni olduğu gerçeğini yüzüne vuran meslekten subayların biraz kabaya kaçan dostluğunu da. Ama son haftalarda bütün bunlar değişmişti. Gidilen yerlerde ondan sakınılıyordu. Sadık dostu olarak sadece Albay İbrahim kalmıştı. Gri çadırlardan bir düzinesi şimdi alanda duruyordu. Çünkü Sivas Hastanesi hasta ve yaralılarla dolduğu için buraya geçici bir askeri hastane kurulmuştu. Burada Doğu cephesinden geri dönen askerlere bakılıyordu. Vartan kumandanına kendisinin doktor değil eczacı olduğunu söylediğinde heyecan uyandırmıştı. Bakım personeli açığı o kadar büyüktü ki ona bu istasyonun yönetimi verildi. Kızgın güneşin altında çekilmez olan bu hastane görevi sonuçta onun için bir laboratuvardı. Ayrıca genç erkeklerin acılarını dindiren birine gereksinme vardı. Kendisini doktor olarak çalışmaya zorlanmış hissediyordu. Tıbbi ön bilgisini artırıyor ve pratiğini öğreniyordu. Cerrah çok nadir uğradığı için Vartan, şarapnel ve kurşunları çıkarmayı öğrenmek zorundaydı. Atını ağaçların altındaki bir ahıra bağladıktan sonra aceleyle karargahı teftiş etti ve askerlere emir verdi. Çadırların havasını bozan eski sargılar toplanacak ve yakılacak, sahanlar boşaltılacak ve temiz su doldurulacak. Bu direktifleri gün be gün vermek zorundaydı. Çünkü istasyona havale edilen acemi erler hastalık kapmaktan korkuyor ve gönülsüz çalışıyorlardı. Ardından Vartan gece nöbeti sağlık raporunu gözleri yorgunluktan şişmiş bir Türk'ten dinledi. Tek tek durumları anlattıktan sonra genç adam bitkin bir sesle ve Doğu Anadolu'nun anlaşılması güç şivesiyle anlatmaya devam etti. Bu sabah birkaç yeni gelen oldu. 11 yaralı. Birkaçı acınacak durumdaydılar. Yarısı en geç 2 gün içinde ellerimizde ölecek. Bu kesin. Vartan onun omzuna vurdu ve çadırdan çıkardı. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi git uyu. Başında beyaz bir sarık ve omuzlarında siyah bir pelerinle biraz uzakta zeytin çekirdeğinden tesbihini parmakları arasında kaydıran bir molla bekliyordu. Gür siyah bir sakalın üzerinde iki huzursuz göz kıvılcım saçıyordu. Bu alışılmamış görüntüyü merak eden Vartan'ın önünde eğildi. İyi günler Albay Bey. Selam olsun diye cevap verdi Vartan kuşkulu. Sizin için ne yapabilirim? Ziyaretçi önce duraladı, sonra sıhhiye eri, işitme mesafesi dışında olduğu için Ermenice cevap verdi. Sizinle konuşmak istiyorum Albay Vartan. Vartan'ı zorlu görevler bekliyordu ve ilk tepkisi misafirin komplimandan uzak tutmaktı. Ancak bir Müslümanın Ermenice konuştuğunu işitince kararını değiştirdi, Molla'yı çadırına davet etti. Kısa keselim dedi, kuşkulu bir şekilde. Çok işim var. Siz kimsiniz? Adam takma sakalını çıkardı, sıska görünüşü, erimiş yüzü ve keskin bakışlarıyla o gerçekte olduğu 25 yaşından daha yaşlı görünüyor, kesin bir otoriteyi de yansıtıyordu. Şirak Tevonyan dedi ve doğruldu. Vartan şaşkınlığını gizleyemiyordu. Gıyabi tutuklama emri her polis karakolunda asılı olan Tevonyan, gün ışığında şehrin bu kadar yakında dolaşmaya cesaret ediyordu. Vartan, Anadolu'nun bu bölgesinde ünlü devrimcilerin bu kadar genç olmasına hayret etti. Vartan'ın gözünde o önceleri bir ihtilacıydı. Aslını söyleyecek olursak, onun hangi düşünce ve politik görüşü temsil ettiğini bilmiyordu. O, Osmanlı birliklerine karşı silahlı hareketlerin önderiydi ve resmi makamlar onun Rus ajanı olduğuna inanıyorlardı. Böyle de olsa, Vartan bu isyanın ateşe benzin dökmek olduğu görüşündeydi. Bu, Ermenileri hükümetin gözünden düşürüyor, onları başkaldıran unsurlar olarak göstermesini kolaylaştıran argümanları güçlendiriyordu. Vartan, Şirak'a önceleri pek az sempati duymaktaydı ama bakışındaki sıcaklığı ve yüzündeki masumiyeti de hissediyordu. Masumiyet mi acaba, yoksa naiflik mi? Vartan, yaşamda henüz hiç hüsrana uğramamış olan bu adamın temiz yürekliğini kabullendi. Çünkü kendisinin 20 yaş fotoğraflarında da aynı yüz ifadesi vardı. Emir yeri masada, yanında kayısı dolu bir sepetin durduğu bir semaver hazırlamıştı. Ziyaretçi eliyle bunu işaret etti. Bütün gece ayaktaydım. Vartan ona çay koydu, kendine de bir fincan aldı. Birbirlerini susarak gözlüyorlardı. Şirak ağzına bir şeker attı ve ev sahibini özendirecek şekilde yavaş yavaş içti. Ona sevimli gelmekten çok etkileyiciydi. Vartan Balyan bu durumda yazar olmaktan dolayı suçlu görünüyordu. Yani o ünlü Vartan Balyan'dı. Birkaç yıl önce gençlik fantezisi yazılarıyla büyüleyici adam. Demek ki bu adam bilmeden Şirak'ı Ermenistan'ın haritada egemen devlet olarak yeniden doğuncaya kadar huzur bulamayacak inançlı bir milliyetçi olarak eğitmişti. Şirak bütün bunları ona açıkça söylemek isterdi. Hatta daha fazlasını bile. Ama duygularını sese dökmeyi başaramadı. Ona göre bu zafiyet olurdu. Tam aksi olmasına rağmen soğuk, duyarsız bir adam olarak ünlenmiş olması ona duygularını saklamayı öğretmişti. Suriye'nin kuzeyinde, Dicle kıyısında, Karabazat'la biçimlenmiş şehirden, Diyarbakır'dan, Şirak Tevonyan, babasının bakır dövme atölyesini 19 yaşında terk etmişti. 1910'un ilkbaharıydı. Başka bir geleceğin, şan ve şerefin mümkün olduğu, heyecan dolu bir hayatın hayalini kurmuştu. Kendini tamamen halkına adamak istiyordu. Omzunda bohçasıyla Ermenistan'ın kalbindeki şehir, Van'a doğru yola koyuldu. Yaylalarda, ormanlık dağlarda aylarca yürüdü. Adeta Ermenilerin en fakirlerini, çiftlik sahibi ağaları, zenginler için hala bir şeyler üreten toprakları ellerinden alınmış, küçük çiftçileri tanıma fırsatı bulduğu bir hac yolculuğu yapıyordu. Beslenme ve yatı bedeli olarak onlara tarlalarda yardım ediyordu. Bir kilisenin sekizgen çan kulelerini saran dağınık evladın oluşmuş köyleri, tepeden gören doruklarda mola veriyordu. En küçük köyde bile bir ilkokul vardı. Bakımlı evleri, bol meyve bahçeleri ve düzenli sebze tarlalarına bakılırsa, İnsanların buralarda iyi bir hayat sürdükleri düşünülebilirdi. Ama durum böyle değildi. Eğer mahsul, yiyici yönetimin keyfi el koymasına kurban edilmemişse, büyük bölümü zoraki vergilere ödeniyordu. Bu köylülerin çoğu sadece onlara babaları, amcaları ve oğullarının Amerika veya Avrupa'dan sürgünden gönderdikleri parayla yaşıyordu. Van'da Şirak bir sürü hamal olarak çalıştı ve birkaç milliyetçi tanıdı. Ama burada hayal ettiği şeyleri bulamadı. Bu yüzden kar yolları kapatıp, kurtlar ormandan aşağılara indiğinde kara kışta Rus sınırına doğru yoluna devam etti. Kutsal Ardağ'ından henüz çok uzaklaşmamışken yolun bir hafta boyunca bir kar fırtınası kesti ve onu bir çiftçiye sığınmak zorunda bıraktı. Bu adamın Ermenistan'ın Rusya'da kalan bölgesinde Erivan'da yaşayan ve devrimci hareketlerin birinde önemli rol oynayan bir oğlu vardı. Şirak onu buldu ve artık o andan itibaren her şey çok devraktı. Partinin ana gruplarından birinin bulunduğu Kafkasya'ya, Tiflis'e gönderildi. Politik eğitim görmesi kararlaştırılmıştı. Şirak şimdi nasıl bir Ermenistan istediğini biliyordu. Halkın, halk için bir devleti, 1912'de Anadolu illerine geri döndü ve nihayetinde Sivas şehrine yerleşti. Görevi yeni taraftarlar kazanmak ve onları aktif parti hücrelerinde örgütlemekti. İki yıl sonra Şirak bir türlü gelmeyen o büyük günü beklemekten üzgündü. kendince lafazanlıkla ve yüksek politikayla oyalanan liderlerinden ayrıldı. Artık o kendi adamlarıyla işe başlayabilirdi. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki savaş, ona silahlı mücadeleye başlamak için özlediği bahaneyi yaratmıştı. Şirak'a göre Ermenilerin iki düşman ordu saflarında, biri Çar'ın, diğeri Sultan'ın hizmetinde birbirleriyle karşılıklı savaşması tamamen saçmalıktı. Önemli olan Ermenistan'ın hem Rus hem de Osmanlı, yabancı hakimiyetinden kurtarılması için doğan fırsattan yararlanmaktı. Şirak ve 200 adamı kendilerini hayatını halkına adamaya hazır mücadeleci fedailer olarak tanımlıyordu. Başlangıçta Osmanlı konvoylarına küçük saldırılarla yetindiler. Ama şimdi tehcirle birlikte onlara daha önemli bir görev düşüyordu. Zayıf ve baskı altındaki insanları savunmak. Vartan sabırsızdı. Fincanını bıraktı. Şirak gerekçelerini bir kez daha kafasından geçirdi ve iyi hatip olan eski bir parlamenterle uzun bir tartışma yapamayacağından korktu. O eylem adamıydı. Büyük sözlerin adamı değil. Bu Balyan'ı duygularından yakalamalıydı. Şirak takma sakalını yeniden taktı ve açıkladı. Sizi ziyaret etmek için göze aldığım risk hedefimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Arzu ettiğiniz gibi kısa keseceğim. Bir soluk ara verdi ve heyecanla sürdürdü. Halkımızın size ihtiyacı var Bay Balyan. Bu ton Vartan'ı kızdırdı. Çünkü bu sözler onda batan gemiyi terk eden biri olduğu hissini uyandırdı. Bir el hareketiyle konuğunu susturdu. Fakat hayır. Önce bir kez abartmayın. Şirak alt dudağını ısırdı. Konuşmaya yanlış yerden başlamıştı. Bir kere daha ama bu kez soğukkanlı denedi. Ben sizin gibi bir politikacıya durumumuzun kritik olduğunu açıklamamalıydım. Boğucu sıcağa rağmen Vartan çadır girişini kapatmak için tenteyi indirdi. Şirak'ın ziyareti onun için tehlike arz ediyordu. Ama bu genç isyancı mutlaka birinci elden bilgilere sahipti. Memur ve askerler gibi kanun kaçakları da ülkeyi baştan başa gezebilen insanlardı. Dışarıda ne olup bittiği hakkında bilgilerimiz var mı? Diye sordu Vartan ve konuğuna döndü. Bizim için savaşın dehşeti başlıyor dedi Şirak, belli belirsiz. Bu sözler Vartan'ın en kötü korkularını doğrular nitelikteydi. Buna rağmen kendini savundu ve Şirak'ın kesin abarttığını söyledi. Şirak bazı yönleriyle ona uygun bir işaret bulmuşsa daima bir şeyler sanma hatası olan kuzeni Diran'ı hatırlattı. Gerçekten apokalips mi diye sordu saklamadığı bir kuşkuyla. Şüpheniz anlaşılır bir şey. Eyaletler arasında hiçbir iletişim yok. Komşu şehirler arasında bile. Sürgün her yerde başladı ve bunlar kanlı bir katliam için sadece bahane. Hükümetin Ermenileri gerçek manada güç ettirmek gibi bir niyeti yok. Bu son söylenen Bartan'ı şaşırtmadı. Tedbir pratik olarak uygulanabilir değildi. Bunu Maro'ya da aynen böyle söylemişti. Her halükarda burada çok büyük bir tutarsızlık vardı. İçinde kaçınılması imkansız sonuçlara dair olan şüpheyi bastırıyor, hala direniyordu. Acaba münferit olayları mı abartıyorsunuz? Ben şurada burada şiddet olayları cereyan ettiğinden şüphe etmiyorum. Bu bölgenin şiddet ve hoşgörüsüzlük konusunda uzun bir geçmişi var. Bartan'ın içi ürperdi. Talat ve Enver'in 1913'te Balkanlarda Bulgaristan ve Yunanistan'a karşı yenilgi nedeniyle zayıflayan iktidarını ordu üzerine konsolide etmesinden beri korktuğu buydu. 2000 yıldan beri Anadolu kıyılarında yaşayan 100 bin Rum Ege adalarına sürülmemiş miydi? Vartan Avrupalı güçlerin Enver ve Kli'nin şövenist amaçlarını durdurabileceğini ummuştu ve bu savaşsız hesaplaşma anlamına geliyordu. Kayseri'de durum nasıl? Adana, Samsun, Trabzon? Biliyorsunuz Kilikya ve Doğu'da sadece kitle katliamı var. Tüm Ermeniler şehirlerden sürülüyor, köyler yerle bir ediliyor. Askerliğe elverişli erkekler öldürülüyor, eşkıya çeteler tarafından yok ediliyor. Bütün bölgeler katliam çukuruna döndüler. Uzun sürmeyecek, bütün Anadolu'da aynısı tekrarlanacak. Vartan kendini kumaş kaplı, katlanabilir bir sandalyeye bıraktı. Alnında biriken ter taneciklerini elinin tersiyle sildi. Fark edildiğinden daha çok sarsılmıştı. Berrak bir düşüncesi kalmamıştı. Kafaşı Şirak'ın anlattıklarından oluşan fotoğraflarla dolmuştu. Vartan için bir dünya. O dünya için savuna geldiği değerler sistemiyle birlikte yıkılıyordu. 20 yıl geriye Abdülhamid'in zorbalık dönemine dönmüş hissetti kendini. Maro, Thomas ve Aznev Hanım ve kardeşi Nubar ve bütün Ermeniler. Şirak bir fincan daha çay doldurdu, kayısılardan yedi. Ev sahibinin önünde ayakta duruyor, onun tepkilerini gözlüyor, yorumunu bekliyordu. Ama boşunaydı. Vartan inisiyatifi ona bırakmıştı. Ne öneriyorsunuz? Şirak'ın gözleri birdenbire parladı. Anadolu'daki Ermenilerin kitlesel ayaklanması. Başka çözüm yoktur. Vartan ayağa fırladı, kulaklarına inanamıyordu. Bu tamamen saçmalık diye bağırdı. Hayır, bütün Ermeni örgütleri ortak bir cephe oluşturmak için aralarındaki farklılıkları unutacaklar. katliamlara tepki olarak oluşan silahlı direniş grupları bizimle birleşecekler. Bizim sadece etkili bir önderimiz eksik. Bu öyle bir kişi olmalı ki imparatorluğun bütün Ermenilerini, ulemayı, şehirlerde yaşayan bütün Ermeni halkı bir araya getirmeye muktedir olmalı. Siz beni mi düşündünüz? Vartan üzgün gülümsüyordu. Siz İstanbul'dan bana, Trabzon'dan Kudüs'e kadar en tanınmış ve saygı gören Ermenilerden birisiniz. Size ihtiyacımız var. Birlikte Ermenistan'ı Osmanlıların asırlık zorbalığından kurtaracağız ve sizin her zaman savunduğunuz sosyal eşitlik ilkesinin uygulanacağı bir devlet kuracağız. Vartan'ın ilkel dağ kavukluk olarak nitelediği bu abartılı çağrı onda bir etki uyandırmadı. Bunu Şirag'ın politik muhakeme yeteneğinin kıtlığı olarak gördü. Gençliğinde yaptığı bazı konuşmalardan hatırladığı bilinçlenmenin başlangıç noktasındaydı. Şirag da kendi atılgan gençliğini yeniden görmüştü. Bu onu korkuttu. Zaman bana iyi seçilmiş gözükmüyor diye cevap verdi acı bir alaycılıkta. Tam aksine uygun fırsattır. Sultanın ordusu iki cephede birden savaşmak zorunda kalacaktır. Vartan katlanır sandalyesini düşürecek şekilde sıçradı, heyecanlanmıştı. Siz uyanıkken rüya görüyorsunuz, bu kesin. Genç adam hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Bu ne demek oluyor? Safça etkilenmişti Şirak. Bu naiflik karşısında Vartan sakinleşti, öfkesini saklayarak konuştu. Tasavvur ettiğiniz türden bir büyük ayaklanma aylar öncesinden başlayan bir hazırlığı gerekli kılar. Eğer durum sizin anlattığınız gibi ise, ki ben buna inanmak zorundayım, muhteşem planınızı uygulamak için vakit artık çok geç. Şirak bu argümanlardan etkilenmedi. Sağ yumruğu ile sol eline vurdu, heyecanla dedi ki, bizim özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz Sivas'ta başlayacak. Hareketimiz kar topu gibi gelişecek. Bu tenkil tehdidi karşısında Ermenilerin birlikte mücadelesini hiç kimse reddetmeyecek. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Vartan Şirak'a sakin olmasını söyledi. Albayım, çadırın önünden bir asker sesleniyordu. Evet. Şirak Vartan'ı kanlı eliyle selamlayan onbaşıya sırtını döndü. Bize yeni yaralılar gönderiliyor albayım. 5 dakika içinde geliyorum Muammer. Onbaşı gitti. Vartan onun gerçekten gittiğinden emin olmak için tenteyi kaldırdı. Sıcak onu bunaltmıştı. Bir süre çadırın girişinde kaldı. Konuşmanın sonunda Şirag'ı rüya görüp görmediğini sormuştu. Ama artık Şirag'ın eşitlik özleminden ve halkına sevgisinden emindi. Ama onda büsbürün eksik olan şey ağırbaşlılıktı. Ona planlarını intihar demek olduğunu, dünya gerçekliğine yabancı olduğunu göstermeliydi. Ermeniler o kadar umutlanmışlardı ki Şirag'a inanıyor ve onun peşinden gidebiliyorlardı. Şimdiki durumda acele olan her şey dinamit olabilirdi. Vartan konuğuna yaklaştı ve direkt gözlerinin içine baktı. Kaç adamınız var? Tahminen 200. Hepsi fedai. Her biri 10 kişi değerindedir. Ve Sivas'ta binlerce Ermeni var. Kadınlar, çocuklar, bakkallar. Silah durumu nedir? Hükümet av silahlarına bile el koydu. Vartan, Şirag'ın aklını başına devşirmesi umuduyla yumuşak sesle konuşuyordu. Ama cevabını aldı. Silah depolarına saldırıp yağmalayacağız. Almanlar orada çok silah ve cephane depoladılar. Daha sonra Ermeni bölgesinde barikat kuracağız ve direneceğiz. 2 gün, 1 hafta... Ruslar ve Rusya'daki gönüllü Ermeni grupları bize yardıma gelecekler. İmkansız. Cephe yüzlerce kilometre uzakta. Sivas'ta bir ayaklanma, hain olduğumuzu, sürgünün haklı olduğunu bütün dünyaya açıklama olanağını Osmanlı hükümetine verecektir. Dış dünyanın ne düşündüğünden bize ne? Bir kere şunu düşün Şirak diye açıkladı Vartan ve heyecanını dizginlemeyi deneyerek Sivas'ta Osmanlı ordusunun güçlü birlikleri var. Sizin ayaklanmanız bastırılır. Misillemeler korkunç olur ve binlerce suçsuz insan sizin delice maceranız nedeniyle acı çeker. Bu riski gerçekten göze alıyor musunuz? Diye sordu. Şirak Vartan'a dargın baktı ve yüzünü çevirdi. Vartan gevşemedi. Bana cevap verin. Planınızla birlikte kaç arkadaşınız ölecek? Onlar şöyle ya da böyle ölüyorlar. Ama en azından boşuna ölmemiş olacaklar. Kuşkuculuğunuz beni tiksindiriyor diye karşılık verdi Vartan kendini kaybederek. Şirak kendini yeniden topladı, net ve kesin konuştu. Ben gerçeği gözünüze bakarak fark ediyorum Bay Balyan. Sizin patlamak üzere olan şeyden haberiniz yok. Ya da siz ittihatla uzlaşmayı deneyen ve Ermenileri Osmanlı veya Rus vatandaşı olarak görevlerini yerine getirmeleri için kışkırtan herkes gibi gerçekleri görmek istemiyorsunuz. Bunun bizi nereye götüreceğini görüyorsunuz. Adamlarına saldırı sinyali verilmiş gibi yumruğunu kaldırdı ve konuştu. Boğazlanmaya götürülen bir koyun gibi ölmektense evde silah ölmek daha iyidir. Hayatınızı feda etmeye yemin etmiş olmanız gerçeği size diğerlerini toplu intihara sürükleme hakkını vermez. Şirak ansızın sordu. Şimdi sizi sayabilir miyim? Evet mi, hayır mı? Tabii ki hayır diye küfretti Vartan. Karşısındakinin dik kafalılığını sürdürmesi üzerine öfkelendi. Siz delice planınızla azarlanmayı hak ediyorsunuz. Şirak yüzünü buruşturdu. Siz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bencil bir burjuvadan daha fazla bir şey değilsiniz. Sizden vazgeçebiliriz. Döndü ve hızla dışarı çıktı. Şirak diye bağırdı Vartan onu geri getirmek için ama o artık dışarıdaydı. Vartan peşinden dışarı çıktı. Siyah silüet gri çadırların arasında uzaklaştı. Acaba ne gibi bir aptallık planlıyordu? Son sözleri hala Vartan'ın kulağında çınlıyordu. Bencil burjuva. Kavak yapraklarını seyretti. Gün kavurucu olmakta kararlıydı ve de uzun.